Ayrım 13.
Benim gibi. Gidenlere selam olsun. Anıları değerlidir, saygındır. Bu karanlık yer altının sonunda güneş duruyor. Biliyorum, o hiç söndürülmeyen gerçek aydınlığın biricik kaynağı. Ona ulaşmak için az direnmedim. Ama boğulmaktan da kendimi kurtardım. Boğulmadım, ayakta kaldım. Ulaşacağım ona. Az kaldı, çok az kaldı. Benden önce varanlara selam olsun. Altında da imza gibi bir şey ama okunaklı. Efendi Nuri. Defteri aşırı bir duyarlılıkla kapatıp göğsüne bastırıyorsun. Acılarını kendi acılarına yakın bulduğun bu beklenmedik bilgi bir defterin çiçekli sayfaları arasından sana gizlerini sundu çekinmeden. Kimse bilmemeli bunu. Çevrene bakınıyorsun. Herkes kendi akşamında. Ve birden Glay Nuri karşında. Saçları bir makinenin kirli dişlerine takılıp gitmiş bile. Sakal tıraşı da olmuş. Kafası biçimli. Saçsızlık çirkinleştirmiyor. Sarışın Nuri'nin yeni ütülediği çizgili lacivert takımının pantolonunu da geçirmiş ayağına. Sırtına da mavi, temiz, kısa kollu bir gömlek giymiş. Gömleğin kısa kolu pazusundaki dövme gülü örtmüş, büyük harflerle gülüm yazısı açıkta. Gömleğinin üstten üç düğmesini yine de iliklememiş. İnce, parlak, sarı bir zincirin ucunda küçük, pırıl pırıl bir takı asılı. Göğsünün görünen dövmeleri çıplaklığında sarı sarı kıpırdıyor. Bu da nereden çıktı? Gülüm vermişti. Takmıyordun? Her gün takılmaz o. Her geleğe ne olsa yakışıyor. Tesbih elinde yine. Nuri tesbihini her zamankinden daha hızlı çeviriyor, akıtıyor, parmaklarının bilinçli kıpırtılarını izleyemiyorsun. Al bir de sen dene bakalım. Beceremem. Verdiği tesbih sıcacık. Nurilerin en iyisi bu yine. Alt hesabı yok hiç olmazsa. Palavrası bol belki ama bu onda huy olmuş. Üstelik palavra bile olsa Nuri anlatınca tatlı anlatıyor. Nuri sevmesini biliyor, acı çekmesini biliyor. Özlemlerini anlatırken bile acılarla, hüzünlerle karıştırmasını biliyor. Nuri de sevinçler bile su yüzüne çıkarken hüzünleşiyor. Senin de hüzünlerin vardır, hiç eksik olmaz. Nuri'ye ısınışın biraz da bundan mı? Duvar dibindesiniz, diptesiniz, köşede. Elinde Nuri'nin tesbihi, onun dediklerine uymaya çalışıyorsun. Olmuyor, kolay değil. Nuri yeni giydiği çizgili lacivert pantolonun ütüsü bozulmasın diye dizlerini bükmeden oturuyor. Altına da mendilini yaydı. İki gün çalışsan tamamdır. İki gün tesbih sallamaya çalışmak saçma gibi geliyor ilk anda. Sanki bir yığın işinin arasında böyle gereksiz bir oyuncağa vakit ayırmanın saçmalığını düşünüyorsun nedense. Ama birden yine yalın gerçeği kavramakta ustasın. Çalışırım diyorsun. Öğretirsen ama. Sen de kalsın çalış. Sen? Ben bir tesbih bulurum. Tesbihi Nuri'nin dediği gibi baş parmağınla işaret parmağının arasında avucunun içinde bir bıçağı sapından tutar gibi tutuyorsun. Kalan öbür parmaklarınla geriye doğru ilk savurmayı yavaş yavaş beceriyor gibisin. Olacak diyor Nuri. Elini biraz daha gevşek tut. Sıkma tesbihi düşmesin yeter. Sarksın parmaklarınla yumuşak bir şeyi tutar gibi tut. İncitmekten korkar gibi tut. Bir gülü tutar gibi tut. Yeniden onun dediğini yaparak tesbihle boğuşmaya başlıyorsun. Sevgili gibidir o diyor. Hangisi? Tesbih en vazgeçilmez dosttur burada. En sevgilidir. İyi vakit geçirirsin. Sigara, çay bir de bu. Güneş batmak üzere olmalı. Avlu gitgide daha koyulaşıyor, betonlaşıyor, taşlaşıyor. Belli belirsiz bir akşam serinliği ortalarda esiniyor. Nuri ile duvar dibinde oturuyorsunuz. Sen adam akıllı kaykılmışsın, dayandığın taş duvarın çıkıntılarını sırtını acıtıyor. Biraz yana kayıp, ezilen, acıyan sırtında duvarın çıkıntılarının yerini değiştirmeye çalışıyorsun. Konuşmuyorsunuz. Avlunun kapısında beliren çok iri yapılı birini görüyor Nuri, sesleniyor. Kral! Kapıdaki sesi aranıyor. Nuri elini sallıyor. Görüyor Nuri'yi, geliyor. Ne haber yakışıklı? Ne o, sevgilinle sinemaya mı gidiyorsun? Bu ne şıklık böyle, vay be! Ne işin var buralarda? Gelirim ben oğlum, dostları göreyim dedim. Baktım ara kapı açık kalmış, durur muyum? Süzüldüm geldim. Of of, diyor biri öteden. Of uzak aslanım, keskine git, diyor kral. Ne kadar kanı varsa sanki hepsi toplanmış, yüzüne vurmuş. Upuzun, kırmızı yüzünün ortasında kocaman bir burun yapıştırılmış. Kanlı, büyük gözlerinin altları torbalanmış, küçük iki cep sanki. Yüzü bol, içkili bir gecenin tortulu buruşukluğu içinde gibi. Kirpikleri hemen hiç yok, elleri ayakları alabildiğine büyümüş. Arkadaş yeni mi? Dün geldi. Hoş geldin. Toparlanıyorsun. Suçun ne? Siyasiyim. Ne o Glay? Sizin koğuşa da mı siyasileri vermeye başladılar? Dün gece arkadaşı getirdiler işte. Bir bu mu siyasi, başka yok mu? Yok. Bizim oraları görme, siyasiden geçilmiyor. İki gün önce birini getirdiler bizim koğuşa. Girer girmez tanıdı beni, boynuma sarıldı. Nereden tanımış? Yahu bir keresinde bu bizim kahveye düşmüştü. Tavla atıyorlardı. Aynasızlar kapıları tutuverdiler. Baktım sararıverdi, bu yerinde duramıyor. Sokuldum, ne o arkadaşım bir sıkıntı var dedim. Tabanca, dedi. Masanın altından aldım tabancasını. Senin üzerinde yakalarlar, dedi. Bana bir şey olmaz, dedim. Tabancayı uçurdum dışarı. Aynasızlar gidince getirttim tabancasını. İçeride bizim orada şimdi. Sağlam çocuk. Yere karşınıza oturmuş kral. Kocaman ayağının topuğunu ovuşturuyor. Ne o senin canın sıkkın Glay? İnsanın her günü bir olmuyor be kral. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok be kral, öyle işte. Oğlum, yapacağımız bir şey varsa söyle. Sağ ol. Yengeyi mi özledin yoksa, he? Damarına basıyor Nuri'nin. Ama üstelemiyor. Birden ileride bir şeye takılıyor gözü. Şimdi bak sen. Kalkıyor, upuzun gidiyor. Geniş sırtında az kamburu var. Kalın kemikli. Duvar dibinde üç kişi oturmuş, çay içmeye hazırlanıyorlar. Biri büktüğü kağıt parçasını demliğin ağzına tıkıştırmaya çalışıyor. Kral hiçbir açıklama yapmadan demliği alıyor önlerinden, geliyor. Kocaman avucunun içinde üç çay bardağı, üç baş sarımsak sanki. Çöküyor. Şeker almamışım, sesleniyor. Aslanım, şu şekerleri de bir zahmet. Getireyim kral, diyor uzaktaki. Kalkıp getiriyor. Çöktü müydü bu çay? Çöktü çöktü. Soğutmadan için yarasın. Bozulmadın değil mi çayınızı aldım diye, ha? Ayıp ettin be kral. Ne bozulması, bir çayımızı içmişsin 40 yıllık başında. Çok mu? Sağ ol yeğenim. Kral çayları bardaklara dolduruyor. İçiyorsunuz. Kral, yine zorbalığın üstünde, diyor Nuri. Ne zorbalığı? Bunların hepsi de iyi aile çocuğu. Baksana, iyi para gelir bunlara. Bir çay daha söylesinler, ne olmuş yani? Severim iyi aile çocuklarını. Bu var ya, diyor Nuri. Böyle iri kıyım durduğuna bakma. Karıncayı incitmez. Hiç adam dövdün mü kral? Adam dövülür mü be? Hayvan mıyım ben? Konuşa konuşa, incitmeden. Bak anlatayım sana bu kralı, diyor Nuri. Bırak şimdi arkadaşın kafasını şişirme. Bu var ya, diyor Nuri. Bunun işi krallıktır. Dünyanın her yerinde kralımdır ben. Hiç kral görmüş müydün sen? Görmedim, diyorsun. Gör işte. Öbür krallara benzemez bu. Bir tanedir. Bütün cepçiler, yan kesiciler bunun prensleridir. Öyle değil mi kral, yalan mı? Sağ olsunlar, severim prenslerimi. Bu var ya bu, diyor Nuri. Biner bir otobüse, şöyle bir göz gezdirir kim var kim yok diye. Arabada iş yapacak birini gördü mü inmez. Kalır otobüste. Bilir bu kim cepçi kim değil. Bir kere baksın yüzüne yeter. Anlar kiminle mal olduğunu. Gözüne kestirdiği cepçiyi belli etmeden kollar. Cepçi bilmez bunu tabii. Nereden bilsin? Biraz sonra çalışmaya başlar cepçi. Yanaşır birine, şıp alır cüzdanını, atar zulaya. İlk durakta da iner. Kral da arkasından. Hiç. Otobüs gider, kral yanaşır cepçinin yakasına. Cepçi bakar durum kötü. Kaptığı paranın yarısını krala verir, tüyer. Tam yarısını ama. Ne bir eksik ne bir fazla. Böyledir kral. Bütün cepçilerin belalı kralıdır. Kimsenin malında gözü yoktur ama çalınmış paraya çok kızar. Öyle değil mi kral? Haksız kazançları düşmanımdır. Avlunun kapısında gardiyanlardan birini görünce toparlanıyor kral, kalkıyor. Hadi eyvallah, bugünlük bu kadar yeter. Yine görüşürüz, diyor, uzaklaşıyor. Kapının ağzında gardiyanla atıştığını görüyorsun. Kralın asıl adı ne? Nuri. Güneşli alan oldukça daralmış. Günün son saatleri. Boşalan demlikle bardakları duvarın dibine çekiyorsun. Nuri ile konuşmadan sigaralarınızı tüttürüyorsunuz. Nuri koyu koyu susuyor yine. Konuşmuyor. Mektup bekliyor. Çizgili lacivert pantolon, temiz mavi gömlek, boynundaki ince zincirin ucunda kıpırdayan, güneşte yanıp sönen küçük sarı takı, sakal tıraşı, bütün bunlar gelmesi beklenen gecikmiş bir mektubu karşılama hazırlıkları. Nuri sanki sevgilisiyle buluşacak. Almanyalardan gelecek bu sevgili. Ona iyi görünecek Nuri. Temiz görünecek. Belki çıkıp bir yerlere gidecekler. Baş başa kalabilecekleri sessiz, güzel bir yere. Sevgilisi küçücük, sıcacık elini Nuri'nin avucunda çevirip duracak. Bir kuş yavrusu gibi. Belki yine bebekten bir sandala atlayıp doğruca Hisar'a, babanın lokantasına. Nuri bir istasyonda geciken ama yaklaşan bir akşam trenini bekler gibi bekliyor. Tesbihini ona vermelisin. En vazgeçilmez dost, en sevgili gözüyle baktığı tesbihi belki en çok şimdi gerekli ona. Ama o yoğun, sessiz dalgınlığından sıyırmış, güzelim düşlerinden koparmış olmaz mısın onu? Öylesine dalmış gitmiş ki avluya sessizce sokulan akşam doğruca onun kafasına, gönlüne inip yerleşiyor sanki. Sen tam bunları düşünürken birden avluya açılan demir kapının ağzında sarışın Nuri bekliyor. Gelen mektupları dağıtacak. Eli mektupla dolu. Kafasını kazıtmış. Sarışınlığı onu daha da kabaklaştırmış. Avludakiler yığılıyorlar sarışının başına. Elindeki mektupların üzerinde yazılı adları yüksek sesle okuyor. Adı okunan kimse elden ele geçirilerek ona kadar ulaşıyor mektup. Zarfını kapan bir köşeye çekiliyor, açıyor, gömülüyor kartları açılan kağıdın büyülü dünyasına. Herkes mektup bekliyor. Bir ses, bir dost sesi bekliyor dünyadan. Nasılsın, iyi misin? Bunu bekliyor. Bu bile yetiyor onlara. Ne iyi, senin böyle bir derdin yok şimdilik. Nuri'ye bakıyorsun. Gelmezse ölürüm diyen, deliler gibi gülünden mektup bekleyen Nuri oturduğu yerde toparlanmış. Ortadaki mektup kargaşasına bakmıyor. Aldırmıyor sözde. Eline bir çöp almış, bacaklarının arasında yerde bir lekeyle oynuyor. Yanakları gergin, yüzü kireç gibi, çenelere inip inip kalkıyor. Yüzünden bir korkunun, bir bıçak balkıması gibi çakıp geçtiğini görüyorsun. Adını okudular. Nuri başını kaldırıyor, yüzüne al basıyor, yüzünü gizlemiyor. Yekinip kalkıyor yeniden. Gülmekle ağlamak arası bir kaçamak bakışla sana bakıyor. Korku gözlerine oturmuş Nuri'nin. Hadi gözün aydın Nuri. Duymuyor bile. Ağır adımlarla yürüyor mektubuna doğru. Adlarının okunmasını bekleyen, mektup destesi inceldikçe sabırsızlanan kalabalığın arasında eriyor, yok oluyor Nuri. Dönmüyor. Elinde acemice salladığın tesbihi cebine sokuyorsun. Cebinde eline değen kağıdı çekip çıkarıyorsun. İki sinema bileti. Dün buraya getirdiklerinde nedense el koymadıkları, sakıncalı görmedikleri, geri verdikleri, ortasından koparılıp yaralara alınmış, kullanılmış iki sinema bileti. Balkon, sinema B, 206, belediye R, 144, THK, GV, P, 25, toplam 375. Biletin saklanması zorunludur. İki de sarı fiş, balkon, seans 14.30, yer no 15-16K. Bu fiş biletle geçerlidir. Aylar öncesinde, yağmurlu bir öğlen sonrası, sinemanın girişinde bekliyorsun. Şemsiyesinden sular sızdırarak geliyor, sinemanın alacakaranlığına giriyor. Büyük kapıdan girerken, arkasındaki yağmurlu, puslu aydınlığın önünde, uzaktan yaklaştırıp çekilmiş solgun bir fotoğraf gibi. Diri bacaklarının arkalarında sıçramış çamur lekeleri. Nemli uzun kirpikleri merdivenin loş aydınlığında bile gizli ışıklarla dolu. Yukarıya balkon katına çıkıyorsunuz. İçeride film daha başlamamış. Reklamlar gösteriliyor. Çekilmez. Daha birer sigara tüttürecek vaktiniz var. Sigarayı tutan elinin üzerinde yağmurun ıslakları. Kapattığı şemsiyesinden süzülen sular ayaklarınızın yanında koyu koyu gölleniyor. Sinema boş gibi. Ortalarda bir yerlere oturuyorsunuz. İçerisi serin. Film renkli. Sıkıcı. Biri kız, biri oğlan, iki küçük çocukla bir uşağın sapık dostlukları. Uşağı oynayana yanlış bir filmde yazık edilmiş gibi geliyor sana. Yarısında bırakıyorsunuz filmi. Çıktığınızda yağmur sonrasının koyulaştırdığı ana caddede ısıtmayan göstermelik bir güneş ortalığı yenilemeye çalışıyor. Dolmuş kuyruğu uzun. Bir taksiye atlıyorsunuz. Merdiveni ayrı ayrı çıkıyorsunuz. Önden sen çıkıp kapıyı yavaşça açıyorsun. Perdeyi aralayıp görünüyorsun. Aşağıda tepeden bakınca yağmurluğunun içinde ufacık görünüyor. Az sonra geliyor, aralık bıraktığın kapıdan sessizce içeri süzülüyor. Merdiven yormuş onu, soluk soluğa. Kapıyı gürültü yapmamaya çalışarak kapatıyorsun. Perdeler örtük, içerisi koyu gölgeli. Önce çekiniyor ama alışıyor. Buraya ilk gelişi. Yadırgamakta haklı. Kendi soyunuyor. Göğüsleri küçük, dik. Avuçlarını dolduran iki olgun elma. Süt gibi bir kokusu var. Yine birer birer çıkıyorsunuz evden. Anahtarı yine aldığın yere, kapının dışındaki hava gazı saatinin üzerine uzanıp bırakıyorsun. Gürültü yapmadan iniyorsun. Yolun başına yetişiyorsun ona. Dudaklarında şiş, sızılı bir mantarlaşma. Dizlerin kesik. Onun yüzünde dağınık kızartılar. Buğulu doygun gözlerinde olgun vişne koyuluğu. Gece çoktan başlamış dışarıda. Dolmuş durağında ayrılıyorsunuz. Bu onu son görüşün. Üç mektup geliyor, üçü de uzun, dop dolu mektuplar. Mektuplarının sonuncusunda bozkırı övüyor, bozkırı arıyor. Denizde, dağda, ovada, her yerde güneş bir başka güzel batar ama illa bozkırda batışı gibi değildir hiçbir yerde, diyor. İyi ki mektuplarını yırtıp attın. Sorgu sırasında sık sık sordular. Bir şeyler duymuşlar ama kim olduğunu, nerede olduğunu iyi ki bilmiyorlar. Aslında birçok şeyi bilmiyorlar. Hep biliyor havasındalar. Adını söylemedin. Bir başka ad verdin, yuttular. Nerede olduğunu sen de bilmiyorsun. Böyle söyledin, inandılar. İnanmak zorundaydılar. Başına bir şey gelmemiş olmalı. Gelmemiştir. Güneş batıyor işte. Bozkır'da batıyor işte. Göremiyorsun batan güneşi ama biliyorsun. Göğün değişen kokusundan belli. Kızartısından. İşte Bozkır'dasın. Ama hiçbir şey onun yazdıklarını doğrulamıyor. Güneş işte Bozkır'da ve çirkin batıyor. İnsani bir ıssızlıkta yapayalnız bırakıp da batıyor. Nuri'nin özlemleri sana sıçradı anlaşılan. Birden yaklaşan, sinsi sinsi sokulan akşamla birlikte içindeki gölgelerin, imgelerin çeşitlenişine, çoğalışına bir anlam veremiyorsun. Güç bu. Ortasından koparılmış iki sinema biletiyle aylar öncesinden kalmış, unutulmuş, küllenmiş bir sevişme gününün ayrıntılarına kendini kaptırışını yadırgıyorsun. Başka da çaren yok belki. Geçmiş günlerin anıları içinden apansız çıkmış geliyor işte. Kadınca, dopdolu bir akşamı da birlikte getiriyor. öneyemiyorsun. Üstelik her şey gözlerinin önünde gelişiyor. Kendi gözlerinle görüyorsun kendini. Bit kadar küçük bir avluda, dört taş duvarının arasında, üzerinde mendil kadar küçük bir gökyüzü varken, hangi güneşin batışını, ne hakla, neresinden gözleyebilir, hangi bozkırın hangi güzelliğini yaşayabilirsin? Bunca güneşsiz insan, bunca karanlık acılar içinde kıvranırken, duygulanmak, içinden içe de olsa bir güzellik sarsıntısı geçirmek bile utançtan başka ne verebilir insana? Güneş bile yok sayılır burada. Ne doğan ne batan güneş bile. Çevrende güneşe alınmış bir sürü nuri. Bozkır mı? Bozkır bütün nurilerin içinde. Yoksa sen de mi nurileşiyorsun? Ay tepede daha beyaz, yarım ay. El işinden bir yuvarlağa biri sanki tam ortasından kesmiş. Demir kapının açık kanadına elindeki büyücek anahtarla vuran gardiyanın yüzünü tanıyorsun. Şişko bodur gardiyan. Seni dün alıp koğuşa getiren. Demir kapıya vurdukça büyük gümlemeler yapan, anahtarın ucundan sarkan anahtar destesi soğuk soğuk şangırdıyor. İçeri girilecek. Giden günle birlikte avlu da yasaklanıyor, bitiyor. İkişer üçer içeri giren herkese birlikte sen de giriyorsun. Koğuşta lambalar yakılmış. Ortalarda iki kişiden biri çanakları, biri ekmekleri dağıtıyor masalara. Bu kez ekmekler yarım yarım kesilmiş. Kokusundan sezip geçerken elinle yokluyorsun. Taze. Uyandığında gelen ekmekler olmalı. Koğuştakilerin çoğu yataklarında. Helalara açılan kapı gıcırtılarla açılıp kapanıyor, kapanırken çarpıyor. Sen de giriyorsun. Koku bildiğin koku. İçerisi dolu. Biri musluğun başında domatesler yıkıyor. Üç kapının üçü de kapalı. Önlerinde bekleyenler var. Birinin önü boşalmış. Boş olabilir. Sen de ötekiler gibi yaklaşıp kapının ortasına parmağınla vuruyorsun. İçeriden bir ses, buyurun. Herkes gülüyor. Kızaracak gibiyken sen de gülüyorsun. Yüzündeki gülmeyi durduruyorsun ama için boyuna gülüyor. Beklemekten vazgeçip çıkıyorsun. Kulaklarında bir ses, buyurun diyor. Yapacak hiçbir şeyin yok. Yatağına gidiyorsun. Nuri nerelerde? Nuri mektubuna kavuştuktan sonra hiç görünmedi. Eğilip bakıyorsun. Yatağında Nuri. Yüzü koyun uzanmış, yüzünü yastığına gömmüş, kıpırdamadan yatıyor. Uyumuş da olabilir. Birden kötü haberlerle yüklü bir mektup aldığını seziyorsun. Yanına gitsen mi? Ya kimseyi istemiyorsa? En iyisi beklemek. Kirli, kokulu, yasaklı yatağın domur domur olmuş seni bekliyor. Uzanıyorsun. Kalkıp yatağını biraz daha yatılabilir duruma getirmek de var. Önünde uzanan upuzun geceyi görür gibi oluyorsun. Bütün gece sırtına ağrılar verecek katı topakların üzerinde dönenip durmaktansa... Ama uzun iş. Hem o kadar da önemli mi? Otel odasında yatağını beğenmeyen biri değilsin burada. Zorla getirdiler. Bu yatağı gösterdiler, yat dediler, yatacaksın. Üstelik alt katta yatan ufaklık Nuri'yi bu umutsuz akşamüstü saatinde rahatsız etmeye hakkın yok. Hem adamcağıza sallar, kafasındaki imgeleri dağıtırsın, hem de pislik dökülür üstüne. Vazgeçiyoruz. Yemek geldi. Koğuş nöbetçileri yemeğin geldiğini haber veriyorlar. Bu saatte yemek mi yenir? Dışarılar apaydınlık. Dünyada günün en güzel saatleri. Akşamı geceyi ne kadar erken getiriyorlar burada. Günü ne tez bitiriyorlar. Herkes alışmış buna. Masalara doluşmuşlar bile. Yadırgayan bir sensin anlaşılan. Masalarda boş yer kalmamış. Mavzer Nuri çağırıyor. Onun oturduğu masada bir kişilik boş yer var. Geçip oturuyorsun. Masanın başındakiler çanaklarına doldurulan yemeğe yumuldular bile. Öğlenki sarı bulamaç, kabak, canın çekmiyor. Ekmek taze, ekmek yiyebilirsin. En iyisi ekmek. Ne kötü, uzanıp ekmeği alırken aklına geliveriyor. Ama bu kez aldığın ekmeğin altından duyargalarını oynatan şaşkın bir yaratık, bir hamam böceği çıkmıyor. Çok iyi. Uzat çanağını, diyor Mavzer Nuri. Yok sağ ol, yemek almayacağım. Niye? Alsana, yemek var. Sağ ol, acıkmadım, ekmek yiyeceğim. Masadaki başların sana döndüğünü biliyorsun. Şu tuza bir zahmet uzanır mısın? Mukavva çay kutusu önüne geliyor. Dibindeki tuzun içinde tuzdan başka her şey var. Ekmeğin içini sıyırıp çıkarıyorsun. Tas gibi boşalan ekmek kabuğunun içine tuz ekecekken vazgeçiyorsun. İki yanından bastırdığın içi boş kabuğu ısırıyorsun. İyi gidiyor. Dediğimi unutmadın değil mi kardeş, diyor Mavzer Nuri oturduğu yerden. Neyi? Bir şey bulacaktın bana hani. Ha evet. Çıkınca isterim, diyor. Çıkınca Mavzer Nuri'ye bir makineli tüfek bulacaksın. Bakkallarda satılan bir şey sanki. Başında saç kalmamış ama 10 yaşında bir çocuk kadar saf. Uzanıp bakıyorsun. Nuri yatağında. Bu kez arka üstü yatmış. Uyumuyor. Sigarasının dumanını üflerken görüyorsun. Tesbihi yokluyorsun cebinde. Kalkıp versen mi? En vazgeçilmez dost, en sevgiliyi verebilmen için kaç kişinin yemeğini bırakıp kalkması, sana yol vermesi gerekecek? Olmaz. Herkesin yemeğini bitirmesini bekleyeceksin. Şimdi senin yerinde kıdemli olsa yüzünü değiştirip gözlerini belertir, kalkın lan der, herkesi kaldırırdı. Sen o değilsin. Nuri yemeğe de gelmediğine göre mektubundaki haberler gerçekten kötü olmalı. Nasıl umutla bekliyordu oysa, gelmezse ölürüm diyordu. Geldi. Gene öldü. Masadakiler olanca güçleriyle tıkınıyorlar. Kabaklı, az pirinçli bulamacı ver yansın ediyorlar kaşığı. Ekmek de taze. Biri senin önünde duran ekmek içini uzanıp alıyor. İlk yemeği bitirenlerin uzattığı bulaşık çanaklara birer topak bulgur koyuyor koğuş nöbetçisi. Kimsenin umurunda değil bulgurun yağsız, yapışık, topaklı oluşu. Taze ekmekle iyi gidiyor anlaşılan. Kaşıktan başka bir şey yok. Ne çatal ne bıçak, hiçbir şey. Her şey kaba bir kaşıkla yeniyor, içiliyor, kesiliyor. Çatalın bıçağın bir yemek masasındaki gereksizliği burada kesin bir sonuca bağlanmış. Bin türlü yemekle donatılmış, kimi yemeklerin masmavi ispirto alevleri içinde getirilip tabaklara servis yapıldığı upuzun masallarda çatalın, kaşığın, bıçağın boy boylarını, türlü türlülerini düşünüyorsun. Değişik bir sınıfın yemek bilimi, yemek töresi de değişik olacak, çatalı bıçağı, kaşığı da. O kadar çatalın, bıçağın, kaşığın, boy boy, kat kat tabakların sağına soluna, önüne değişik biçimlerde sıralanışı bir yana, bir tek çatalın, bir tek bıçağın bile dışarıdaki özgür insanların masalarını süsleyen gereçler olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsun. Onlar özgür insanların yemeklerini daha kolay yiyebilmeleri için bulunmuş uygarlık buluntuları. Eliyle de yiyebilir Nuriler. Çünkü uygarlığın getirdiği her şey özgür insanların hakkı olsa gerek. Bu adamları egemenler toplum adına suçlu saymışlar, ayırmışlar onları. Toplum dışı bir yerlere tıkmışlar. Ellerinden de uygarlık buluntusu ne varsa almışlar. Asıl böylece cezalandırmışlar onları. İnsan olmaktan çıkarmışlar. Artık toplumdan da, insanlıktan da soyutlanmış böyle bir yaratığa insan demek için kendini zorlamanın ne anlamı var? Buradaki bütün bu ilk insanlara, güneşsizlere değişik yeni bir ad takmak gerek. Örneğin belki de Nuriler demek daha doğru olmaz mı? Herkes kalkınca Nuri'nin yatağına gidiyorsun. Nuri yine yüzü koyun yatıyor. İki kolunu yastığın altına sokmuş. Nuri kımıldıyor ama ses vermiyor. Sigaran var mı Nuri? Başını çevirip domates sandığından bozma masasını gösteriyor. Gözleri kızarmış, ağlamış gibi. Nuriler ağlamamalı. Belki de yüzünü yastığa gömüp yatmaktandır. İyi misin? Yana dönüyor. En iyisi susmak belki de diye düşünürken Benil deyip arka üstü dönüyor. El yordamıyla uzanıp sigara paketini alıyor, iki sigara çekiyor içinden. Üstündeki yatağın gevşek yaylarına bakıyor boş boş. Uzun süre içinde tuttuğu dumanı büyük bir ofla birlikte boşaltıyor. Doğruluyor, duvara çekiyor kendini. Gel otur gel, kusura bakma canım çok sıkkın. Yanına oturuyorsun, avluda duvar dibinde oturur gibi. Nuri ütülü lacivert pantolonun kırışmasını aldırmıyor artık. Yarın duruşması var oysa. Gelen mektup anamdandı. Gülden değil miydi? Anamdandı. Bunalmış, adam akıllı bunalmış Nuri. Mavi gömleğini çıkarıyor, ayak ucunu atıyor. Dönmeyecekmiş. Bir şey diyemiyorsun. Boşanmak istediğini yazmış anama. Sigaralar sessizce bitiyor. Bacağına katı katı değen tesbihi cebinden çıkarıp uzatıyorsun, alıyor. Tesbih elinin alışkın kıpırtılarına boyun eğip parmaklarının arasında su gibi akmaya başlıyor. Bir odadaydın. Kendine geldiğinde yine başucundaydılar. Kalabalıktılar. Yerde betonun üzerinde yatıyordun. Başını kaldırınca kendini görebiliyordun. Kan içindeydi belinden aşağısı. Kusmağa batmıştı üstün başın. Ağır bir silik ve bok kokusu yapışıp kalmıştı burnuna. İğrençtin. Onlar iğrendirmiyorlardı. Alışık olmalıydılar. Biri tabanından sarkan deri parçalarını kararmış bir kağıt makasıyla kesmeye çalışıyordu. Deri makasın genişlemiş aralığına giriyor, makasa karşı direniyordu. Makası yeniden açıp yeniden kesmeyi deniyordu yüzü tere batmış bir adam. Kesilenlerinin kıyırtısını duyuyordun etinde. Acımıyordu.